Ayrım 13, sayfa 149. Kayıp Yaz 2015. Altan Öymen. 6. Bölüm. AKP'nin aldatılma yılları. Ergenekon davalarıyla başlayan o yılların aldanma, aldatılma, kandırılma gibi sözcüklerle anılması o yıllarda düşünülemezdi. O sözcükleri yıllar sonra, özellikle de 2015-2016 yıllarında bizzat iktidar sözcüleri kullanacaklardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçmiş dönemdeki olumsuzlukların büyük bir kısmının Fethullah Gülen ile emrindeki insanların marifeti olduğunu defalarca açıklayacaktı. Ama Türkiye'nin özellikle 2007 yılından itibaren geçirdiği sarsıntılar sırasında AKP sorumlularının büyük kısmı o aldanma veya aldatılma hali içinde olduklarını ya fark etmemişlerdi ya da kabul etmemişlerdi. O konudaki yanılgılarını ifade etmeleri Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayacaktı. Sayfanın sonunda Vatan ve Sabah gazetelerinin başlıkları yer almış, Vatan'da aldatıldık göze çarpıyor, Sabah'ta ise TSK'ya kumpası sindiremedim başlığı yer alıyor. Altan Öymen'in yazdığı altyazı ise şöyle: gazetelerin 20 Mart 2015 günkü sayılarının başlıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Harp Akademilerindeki ödül töreninde yaptığı konuşma vardı. Erdoğan o konuşmasında Gülen ile etkisi altındaki yapının neden olduğu olumsuzlukları anlatmıştı. Vatan bunu Erdoğan'dan Harp Akademilerinde kurmay subayları tarihi açıklama diye tanımlıyordu. Erdoğan şöyle demişti: Ergenekon ve Balyoz'da başta ben, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık. Önümüze konulan belgeler sahte çıktı. Sabah gazetesi Erdoğan'ın şu sözlerine yer vermişti: kurumlarımızda örgütlenmiş bir yapının darbe girişimine hep birlikte maruz kaldık. 14 Haziran 2012 günü gecenin geç bir zamanıydı. Tüm haber kanallarının ekranlarının programları aynı dakikalarda durduruldu. Yerlerine Başbakan Erdoğan'ın görüntüsü geldi ve sesi işitilmeye başladı. Bulunduğu yer Türk Telekom Arena Stadyumu'ydu. Başbakan orada tribünleri dolduran çok büyük bir topluluğa hitap ediyordu. Konuştukça durum anlaşıldı. Orada Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının kapanış töreni yapılıyordu. Başbakan oraya gelmişti, duygulu bir konuşma yapıyordu. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları malum, Fethullah Gülen'in yurt dışındaki okullarında yetişen çocukların katıldığı bir etkinlikti. Geçen bölümde değinmiştik. Orada yarışmalar, gösteriler yapılıyordu, Türkçe şarkılar söyleniyordu, bunları herkes izliyordu. Sonuçta da bir kapanış töreni yapılıyordu. Başbakan o törene katılmıştı, konuşuyordu. Ve konuştu. O zaman not da almıştım. O günlerin gazetelerine baktım. Notlarım doğruymuş. Şöyleydi: gurbet hasrettir. Hasretin bedeli çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Ekranda bu sözler üzerine alkışlar işitildi. Alkışların ve daha sonrasının basına yansımasını ertesi günkü Hürriyet'ten izleyelim. Başbakanın bu sözleri stattakilerin alkışlarıyla kesildi. Erdoğan bunun üzerine, doğrusu ben şu andaki tavrınızla, evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu haset diyelim sözleriyle Fethullah Gülen'e çağrısını yineledi. O çağrı öteki gazetelere de Gülen'e, vatanına dön daveti, bitsin bu haset gibi başlıklarla yansımıştı. Hürriyet'in o konudaki haberindeki anlatımlar şöyleydi: Başbakan Tayyip Erdoğan, TT Arena'yı dolduran kalabalığa isim vermeden Fethullah Gülen'in dönmesi arzusunu dile getirince dakikalarca alkışlandı. İstanbul'daki Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılan başbakanın, gurbet hasrettir, hasretin bedeli çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Sözleri stattakilerin alkışlarıyla kesildi. Erdoğan bunun üzerine, doğrusu ben şu andaki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu haset diyelim sözleriyle Fethullah Gülen'e çağrısını yineledi. İktidar Partisi AKP'nin sözcülerinin Gülen'e karşı bu olumlu ve duygulu tutumunun daha pek çok örneği vardır. O örneklerden biri de Erdoğan'ın Gülen'e karşı davranışının değişmeye başladığı sıralardaki cemaat ne istedi de geri çevirdik yakınmasıdır. Dershanelerle ilgili ilk polemikler başladığı sırada yüksek düzeyli istişare konseyi toplantısı için gittiği Rusya'dan dönerken yaptığı konuşmada söyledikleri şunlardı. Bu iş bitti. Şimdiye kadar cemaatteki kardeşlerimiz bizden ne istediler de yapmadık. Ben bu makamda olduğum sürece kimse geri adım beklemesin. AKP iktidarının bu yeni tutumu daha sonraları özellikle de 2013 yılındaki 17-25 Aralık darbeleri diye anılan gelişmelerden sonra iktidarın tüm sözcüleri tarafından izlenecekti. Hepsi Fethullah Gülen ve etrafındakiler tarafından aldatıldıkları sonucuna varacaklardı. Bizzat Cumhurbaşkanı o konuda tam bir açık sözlülükle Ergenekon ve Balyoz operasyonlarındaki subay tutuklamalarında şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı diyecek ve özür dileyecekti. Bu değişim süreci sırasındaki gelişmeler malum. Sonuçta Gülen hareketinin amacının ne olduğu 15 Temmuz akşamı bütün yönleriyle ortaya çıkacak ve herkes tarafından görülecekti. Ve o hareket FETÖ adıyla anılmaya başlayacaktı. Bir kısım resmi belgelerde de örgüt adı şu şekilde yer alacaktı. FETÖ, PYD, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması. Örgütün giriştiği hükümet darbesi girişimi halkın müdahalesiyle önlenecekti. Ama o önleme sürecinde ön saflarda yer alan insanlarımızdan 242'si şehit olacaktı. Onları burada tekrar rahmetle anarız, yaralılara şifalar dileriz. Sonra, olağanüstü hal ilan edilecek, olağan dışı bir dönem başlayacaktı. Tabii bütün bu gelişmeler bu kitabın konusunun sınırlarını aşıyor ama kitabın tezini doğruluyor. Çünkü eğer 2015 yazı bir kayıp yazı haline gelmeseydi, o yıl yapılan seçimin sonucuna göre, yani milletin o seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğu iradesine göre, olağan bir koalisyon dönemi başlayabilseydi, ülkemiz 2016'daki darbe girişimini halkımızın katılımıyla birlikte daha da geniş tabana dayalı bir hükümetin yönetimi altında karşılayabilecekti. O darbe sonucunda başlatılan olağanüstü hal dönemindeki yanlışlıkların ve eksikliklerin çoğundan daha da çabuk ve sağlıklı bir şekilde kurtulabilecekti. Ama biz şimdi bu konuyu daha sonraya bırakıp 2007 yılının öteki olaylarına dönelim. Unutmayalım, 2007 yılı bugünden bakılınca AKP'nin aldatılma yıllarının içindedir. Ama AKP'liler aldatılmakta olduklarının henüz farkında değildir. Hrant Dink cinayetinden zirve cinayetine. 2007 yılının başında Türkiye'yi sarsan yeni bir cinayet daha işlendi. Gazeteci Hrant Dink öldürüldü. Bu soruşturması ve davası yıllarca süren, sonucu bu kitabın yayımlandığı 2016 yılında da hala alınamamış olan bir sürecin başlangıcıydı. Cinayette devletin bazı elemanlarının da rolü olduğu şüphesi daha ilk günden ortaya çıkmıştı. Bunlar soruşturma sırasında daha da artacaktı. Hrant Dink, Türkiye'nin çok sevilen sayılan bir gazetecisiydi. Hakkında yazılarıyla ilgili olarak haksız davalar açılmıştı. Cenazesi büyük kalabalıkların katılımıyla kaldırıldı. Buraya Hrant Dink'in bir fotoğrafı ve öldürüldükten sonra yerde yatarken üstüne bir bez örtülmüş haldeki fotoğrafı konmuş. Altyazısı şöyle, Hrant Dink Türkiye'nin çok değerli bir gazetecisi ve yazarıydı. Türkiye'de din ve ırk ayrımcılığına dayanan nefret duygularını körükleyen çevreler onu da bir hedef haline getirmişlerdi. Gün ortasında ve caddede işlenen alçakça bir cinayetle katledilmesi ve o cinayetin soruşturmasında bazı devlet görevlilerinin sorumluluklarının ortaya çıkması ülkedeki iyimser havayı yok eden etkenlerden biriydi. Solda Dink'in caddede öldürülüşünden hemen sonra çekilen fotoğrafı. Öbür sayfada bir grafik yer alıyor, cinayet böyle işlendi diye olayları anlatıyor. Hrant Dink'in o alçakça cinayete uğradığı yer şehrin merkezi yerlerinden biriydi. Agos gazetesinin bürosu oradaki Sebat apartmanındaydı. Şu sonradan anlaşıldı. Cinayetin failinin devletin güvenlik kuvvetleri içinde destekçileri vardı. Turgay Tüysüz'ün olaydan hemen sonra çizdiği grafik Radikal gazetesinin ertesi günkü sayfasında yayımlanmıştı. Malatya cinayetleri. Bunu 3 ay kadar sonra Malatya'daki Zirve Yayın Evi cinayeti izledi. Hristiyanlık konusundaki kitaplar yayımlayan Zirve Yayın Evi'nin Malatya İrtibat Bürosu'nda yayın evi çalışanlarından ikisiyle bir Alman vatandaşı domuz bağıyla bağlanıp boğazı kesilerek katledildi. Saldırganlar 19-20 yaşlarındaki 5 gençti. Bir ihbar üzerine saldırı yerine gelen polisler tarafından yakalandılar. Yayın evinin Hristiyanlık propagandası yaptığını, buna tepki duyduklarını, cinayeti o yüzden işlediklerini öne sürdüler. Danıştay saldırısıyla başlayıp Hrant Dink'in öldürülmesiyle devam eden ve Malatya olayıyla tırmanan bu cinayetlerin birbiriyle ilgileri olmasa da hedefleri birbirine benziyordu. Üçünde de din ve milliyetle ilgili düşmanlık eğilimlerinin işaretleri vardı. Cinayet gerekçesi olarak da hedef alınan kişilerin tutumlarının toplumda tepki uyandırdığı iddiası vardı. Ankara'da Danıştay'ın başörtüsü konusundaki tutumuna tepki, İstanbul'da Ermeni asıllı gazeteci yazarın yazılarına tepki, Malatya'daki yayın evinin Hristiyan diniyle ilgili kitaplar yayınlamasına tepki ve o tepkileri mazur gören yorumlar. Danıştay da öyle karar vermeseydi. Hrant Dink o yazıyı yazmasaydı. Yayın evi o kitapları yayımlamasaydı. O çeşit yorumlar gerçi fazla yaygın değildi ama toplumun belirli kesimlerinde böyle bir sağlıksız bakış açısının izleri yoğundu. Neredeyse o üç cinayet için açık açık denilecekti ki, suç öldürenlerde değil, öldürülenlerdedir. Hatta o kadarla da yetinmeyen, Hrant Dink'i öldüreni yanına alıp Türk bayrağının önünde poz vererek fotoğraf çektiren güvenlik görevlileri vardı. Bu kitabın hazırlandığı sıralarda televizyonlara o fotoğraf çekimi sırasında güvenlik görevlilerinin, o gün Samas'la yaptıkları samimi görüşmelerin hareketli görüntüleri ve sesleri de yansıdı. Bunlar olaydan sonra nasıl olduysa hep gizli kalmıştı. Ancak 10 yıl sonra ortaya çıkıyorlardı. Devletin belirli güvenlik memurlarının Hrant'ın katiline kahraman muamelesi yaptıklarını gösteriyorlardı. Bu gibi davranışlar şehirlerin caddelerine, sokaklarına da yansıyordu. Mesela Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra olay yerinde başında beyaz bir bereyle dolaşan ve Dink'in katili olduğundan şüphe edilen birinin görüldüğü haberi gazetelere yansımıştı. Bazı şehirlerin merkez yerlerinde bunu bir marifet zannedenler beyaz bere takmaya başlamıştı. Tabii toplumda başta siyasal partiler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere bu gibi hastalıklı gelişmelere karşı tavır ve tedbir almaya çalışan kuruluşlar ve kişiler de eksik değildi. Onların da gayretiyle o hastalıklı davranışların yaygınlaşması önlendi. Fakat toplumda o yolda bir potansiyelin var olduğunun unutulmamasının ne kadar önemli olduğu da görüldü. 2007, İki Seçim İç İçe. 2007 yılının gündeminde iki önemli seçim vardı, iki de tartışma konusu. Önce iki seçime bakalım. İki seçimden biri Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Çankaya'daki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 7 yıllık süresi 16 Mayıs 2007'de bitiyordu. Yerine meclis tarafından yenisi seçilecekti. Öteki seçim milletvekili seçimiydi. O zamanki kurala göre 5 yılda bir yapılıyordu. 2002 genel seçiminde iktidara gelen AKP için önemli bir sınav olacaktı. Gündemdeki iki tartışmaya gelince, tartışmalardan birincisi gene laiklik üzerineydi. Devlet işlerinde laikliği geriletmeyi ve dini konuları siyasetin içine sokmayı en önemli hedefleri haline getiren odaklar, önlerine çıkan her fırsatı bu amaçla kullanmaya devam ediyorlardı. Toplumda bunu önlemek isteyen gayretler de eksik değildi. O gayretlerin içinden Cumhuriyet Mitingleri hareketi başlayacaktı. İkinci tartışma konusu da ülkede darbe yapmak isteyenler var iddiasıydı. Suçlama silahlı kuvvetlerden medyadan üniversiteye kadar toplumun birçok kesimine yöneltilmişti. Örgütlenmiş bir iftira kampanyasıydı. O kampanyanın içinden ünlü Ergenekon davaları çıkacaktı. Laiklik ve Ergenekon konularına geçmeden önce o yılın yani 2007 yılının seçim konularına bakalım. Önce Cumhurbaşkanı seçimine. Cumhurbaşkanı kim olmalı? Cumhurbaşkanı seçimi o zamana kadar mecliste yapılıyordu. Meclis daha önceki cumhurbaşkanının süresinin bitiminden önce toplanıyordu. Daha önce belirlenen adaylar arasında gizli oyla seçimini yapıyordu. Seçimin ilk turunda meclisin tüm üyelerinin yani 550 üyenin en az 3'te 2'si kadar yani 367 oy alan aday cumhurbaşkanı seçilebilirdi. Adaylardan hiçbiri o sayıya ulaşamazsa ikinci tura geçilirdi. Seçilmek için o turda en az 367 oy almak gerekirdi. O turda da sonuç alınamazsa daha sonraki bir oturumda yapılacak üçüncü tur oylamasında 3'te 2 oya ulaşmak gerekmiyordu. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası oy yani 276 oy alan aday cumhurbaşkanlığına seçilmiş oluyordu. Bu kurala göre üçüncü turda cumhurbaşkanlığına istediği kişiyi seçtirme gücü meclisteki milletvekili sayısı 276'yı haydi haydi aşan AKP'deydi. Yani partisindeki mutlak egemenliği zamanla tartışılmaz hale gelmiş olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Cumhurbaşkanı seçilmek belli ki onun da hedeflerinden biriydi. Parti kamuoyunda da onu buna teşvik edenler vardı. Ama buna karşı çıkıp şöyle bir görüş öne sürenler de vardı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun ama bunun için vakit erkendir. Gerek kamuoyunda gerek orduda buna tepki gösterenler olabilir. Ayrıca AKP'liler olarak biz hükümetteyiz ama devlet mekanizmasına tamamen hakim olabilmiş değiliz. Bu biraz daha zaman gerektirir. O açıdan bizim şimdilik parti içinden ama öteki partilerin itiraz etmeyeceği biraz ortadan bir kişiyi aday göstermemiz daha akıllıca olur. O ortadan kişi tezinin savunucuları AKP'ye başka partilerden gelmiş olan kişiler arasından münasip gördükleri aday adayı isimlerini de sıralıyorlardı. Doğru Yol Partisi'nden gelen Köksal Toptan ile gene ANAP'tan gelip Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Vecdi Gönül onlar arasındaydı. Kulislerde adı geçen bir başka isim AKP'dendi. Kendisine saygı duyulan ve partinin dışındakilerin de itiraz etmeyeceği tahmin edilen Nevzat Yalçıntaş'tı. Onu önerenlerin sayısı da az değildi. Bülent Arınç'ın tezi. Tabii o ortadan aday tezine karşı olanlar da vardı. Biri partinin en ağır toplarından o sırada meclis başkanlığı yapmakta olan Bülent Arınç'tı. Arınç o tezin tam zıddını savunuyordu. Kendisi meclis başkanlığına aday gösterildiği sırada ona gerek sivil kamuoyundan gerek ordudan eşinin başının örtülü olması nedeniyle itirazlar gelmişti. Seçildikten sonra bile gene başörtüsü gerekçesiyle karşısına protokol sorunları çıkarılmıştı. Arınç artık o sorunların sorun olmasının sona ermesi için daha kararlı davranılmasını istiyordu. Arınç'ın tezine göre AKP'nin adayı ya Erdoğan olmalıydı ya Abdullah Gül ya da kendisi. Üçü de AK Parti'nin kurucu üyesiydi. AKP içinde bu tartışmalar devam ederken konu AKP dışındaki siyasi çevrelerde ve medyada da tartışmaların gündemine oturmuştu. CHP'nin o zamanki genel başkanı Deniz Baykal o konudaki politikasını Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan olmasın eksenine oturtmuştu. Bu Baykal'ın Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olması sırasındaki kendi tutumuyla çelişkili gibi görünse de Baykal o konudaki sorulara karşı söyleyecek bir şeyler buluyordu. Tabii şu belliydi. İster AKP içinde ister kamuoyunda, gazetelerde, televizyonlarda o konuda ne kadar tartışma çıkarsa çıksın, karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasındaydı. Aday olarak kimi tercih edecekti? Kendisini mi? Abdullah Gül'ü mü? Bülent Arınç'ı mı? Yoksa Arınç'ın tezinin tam tersine bir ortadan kişiyi mi? Adayım Abdullah Gül kardeşimdir. Erdoğan önce o konuda sessiz kalmaya devam etti. Sonra 24 Nisan günü meclise geldi. AKP'nin meclis binasındaki grup toplantısına yanında o zamanki Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte girdi. Kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanlığı için liyakatli bir aday belirledik dedi ve belirlediği adayı açıkladı. Adayım Abdullah Gül kardeşimdir. AKP grubu bu açıklamayı alkışlarla karşıladı. Grup salonunun balkonundaki izleyicilerden kıskananlar çatlasın diye sloganlar yükseldi. Ve herkes hep birlikte beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısının güftesini söyledi. Böylece AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı 24 Nisan 2007 günü resmen ilan edilmiş oldu. Mecliste Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun yapılacağı gün 27 Nisan 2007 idi. Abdullah Gül'ün o 2-3 gün içinde adaylığının resmi işlemlerini yaptırdıktan başka meclisteki parti liderlerini ve bazı milletvekillerini ziyaret etmesi teamül gereğiydi. Ayrıca o günkü meclis birleşiminin açılışıyla ilgili yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 160.